Ayrım 4. Tayin. Macit Dışişleri Bakanlığı'nın giriş katındaki toplantı odasına girdiğinde meslektaşlarını masanın etrafında oturmuş, sigara içerken buldu. Az sonra Dışişleri Bakanı da gelince sigaralarını söndürüp oturumu açtılar. İngiltere ısrarla Türkiye'nin ya İtalyanlara harp ilan etmesini ya da Yugoslavya ve Yunanistan'la birleşerek bir cephe oluşturmasını istemekteydi ne zamandır. Cumhurbaşkanı İnönü ise bu işlere bulaşmamak için ayak sürüyüp duruyordu. İngilizler şimdi yeni bir nota daha yollamışlardı hükümete. Türk hükümetinden Almanlar Bulgaristan'a bir çıkarma yaparlarsa Türkiye'nin bunu kendine yapılmış bir taarruz olarak telakki edeceğini alenen ve hemen beyan etmesini talep etmekteydiler. Hatta daha da ileri gidiyor, Yunanlılara ait bazı adalara, mesela Sisam'a, Türklerin geçici bir süre için asker çıkarmasını istiyorlardı. Almanların bu adalara çıkmaya kalkışması ancak böyle önlenebilirdi. Masanın etrafında oturanlar İngilizlerin notasını okuduktan sonra teker teker görüş belirtmeye başladılar. Dışişleri Bakanı, "Cumhurbaşkanımız bu görüşü katiyen benimsemiyor," diye girdi söze. "Ben de onunla aynı kanaatteyim. İyi niyetle yapılacak bu hareket yanlış anlamalara yol açabilir. Ama biz Yunan adalarını işgal için çıkarma yapmayacağız ki, bilakis onları Alman saldırılarına karşı koruma niyetiyle." Bakan sözünü kesti müsteşarın. "Cumhurbaşkanımızın Yunanistan'la aramızda en ufak bir pürüz istemediğini iyi biliyorum. Biz iyi niyetle çıkarız, onlar yanlış anlayabilir. Şu sıcak günlerde komşularla hiçbir sürtüşmemiz olmamalı," dedi. Hitler'in Balkanlara saldırmasıyla Yunanlılarla Türkler tarihteki en dostane ilişkilerini yaşamaya başlamışlardı. Bu ilişki hiçbir şekilde zedelenmemeliydi. "Göz önüne almamız gereken bir husus daha var," dedi Macit. "Zaten herhangi bir adaya çıkarma yapmaya kalkarsak Hitler hemen saldırır bize. Kendimizi neyle savunacağız? Müttefikler söz verdikleri silahları ve harp malzemesini göndermediler henüz." "Göndereceklerine dair de kuşkularım var," dedi Dışişleri Bakanı. "İngiltere Yunanistan'la da bir anlaşma imzalamıştı. Oraya bir saldırı olduğu takdirde Yunanlıları savunacağına dair. İtalyanlar Yunanistan'a saldırınca İngiltere yollaya yollaya iki uçak filosu yollayabildi ancak. Biz de onlarla Paris'te bir anlaşmaya imza attık. Ama Macit Bey'in dediği gibi o anlaşmanın kendilerine düşen hükümlerini İngiltere yerine getiremedi," dedi başbakan. "Söz verdikleri silahları bir türlü yollayamadılar. Oysa zaten haliniz ne diller dökmüştünüz. Türkiye'de iyi teçhiz edilmiş bir ordu bulundurmanın Balkan saldırılarına karşı caydırıcı önlem taşıyacağını anlatmak için," dedi Macit Dışişleri Bakanı'na dönerek. Verdikleri sözü tutamamaları kötü niyetten değil, imkansızlıklardan zuhur eden bir durumdu. "Ama ne de iyi oldu vaatlerini yerine getirememeleri," dedi Dışişleri Bakanı. "Buna Allah'ın bir lütfu bile diyebiliriz. Onlar vaatlerini yerine getiremediklerine göre bizi de attığımız imza mecbur etmiyor artık." Sesindeki sevinci saklamaya gerek görmüyordu. Onun sevinci masanın çevresinde oturanlara da sirayet etti. "Ne demişti büyüklerimiz? Her işte bir hayır vardır." İngiltere'nin verdiği sözü tutmamasıyla İnönü'nün savaşa girmemek için gökte aradığı bahane böylece pat diye kucağına düşüveriyordu. Çünkü İtalyanlar Yunanlıları yendikleri takdirde Türk sınırına dayanabilirlerdi kolaylıkla. Ellerinde yeterli silahı bulunmayan Türklerin öyle bir durumda İngilizlere taraf olmasının hiçbir yararı olmazdı. Saatler süren tartışmalardan sonra bakan İngilizlere verilecek olan yanıtı kaba hatlarıyla belirledi. Macit yazıyı sekreteryada kaleme aldırmak üzere dışarı çıkarken kapı önünde yol verdiği bakanına "Yazı hazır olur olmaz hemen size arz ederim," dedi saygılı bir sesle. "Ben odamda olacağım," dedi bakan. Sonra gelen sekretere dönerek konuştu. "Bu hayati meselelerin arasında bugün bir vakit ayıralım da şu tayin işini de halledelim. Paris'i bugünlerde eksik elemanla bırakmak olmaz." Macit o gece evine gün ağarmadan az önce dönebildi. Sabiha'yı rahatsız etmemek için salonda soyunup geniş kanepeye uzandı. O kadar yorgundu ki yerini yadırgamaya fırsat bulamadan derin bir uykuya daldı. Uykusu derindi ama huzursuzdu. Gün boyu üst üste süren toplantılarda konuştukları birer karabasana dönüşüyordu uykusunda. Alman orduları Ankara'ya giriyor, karısını ve kızını çekeleyerek tüm itirazlarına, yalvarmalarına rağmen çalışma kampına giden bir trene bindiriyorlardı. Trenin arkasından nefes nefese koşuyor, merdivenlerini atlamaya çalışıyordu. Ertesi sabah bakanlıkta buluştuklarında gözlerini açık tutmaya çalışan Macit, en az kendi kadar yorgun ve uykusuz olan Tarık'a, Hafta sonu bir programın var mı azizim?" diye sordum. "Pazar sabahı 9'dan 12'ye kadar Fransızca dersim var. Malum, sonra boşum." "Başka bir yere söz verme de biz de bir bridge partisi çevirelim. Halit'e de haber veririm. Hava müsaitse çiftlikte öğlen yemeği yeriz. Sonra bize döner bridge oynarız. Ne dersin?" "Memnuniyetle," dedi Tarık. "Sabiha Hanım afiyetteler mi?" "İyi iyi. Yani ne iyi ne de kötü. Ben bu kadınları pek anlayamıyorum azizim. Neden mesut veya bedbaht olduklarını bir bilebilsem. Neyse, sen unutma pazarı. Sabiha senin de geleceğini öğrenince memnun olacaktır." Macit dosyaları koltuğunun altında yine uzun sürecek toplantılardan birine yetişmek için aceleyle çıkarken telefon çaldı. Tarık uzanıp aldı telefonu. "Alo, efendim?" "Evet, evet evet benim." "Beni mi? Şimdi mi?" "Hemen geliyorum efendim." Yerinden kalktı. Ceketinin düğmelerini ilikledi. "Beni genel sekreter görmek istemiş," dedi sekretere. "Arayan olursa şey deyin, bir şey demeyin, hemen döneceğim." "Hayırdır?" dedi sekreter, aceleyle çıkan Tarık'ın arkasından. Macit Bey dururken, Tarık Arıca'yı niye görmek isteyebilirdi koskoca genel sekreter? Tarık Arıca, ofisine ancak yarım saat sonra dönebildi. Yüzüne ofisten çıkarken yapışmış olan şaşkın ifade henüz silinmiş değildi. Bir saat kadar sonra Macit geri döndüğünde, Tarık'ı çekmecesinin içindeki evrakı masasının üzerine boşaltırken buldu. "Çekidüzen işlerin bittiyse çıkıp bir yemek yiyelim," dedi Macit. "İlginç gelişmeler oluyor. Konuşuruz." Tarık çekmecesinden çıkardığı kağıtları aceleyle tekrar içeri tıkıştırdı. "Benim de söyleyeceklerim var size," dedi. "Ya, öncelikle sicilime yazmış olduğunuz iyi rapor için teşekkür etmek istiyorum." "Bu da nereden çıktı şimdi?" "Bugün öğrendim. Raporlar gizlidir." "Elbette. Ben sadece genel hatlarıyla bana çok iyi bir rapor yazdığınızı biliyorum." "Kim söyledi?" "Genel sekreter." "Allah Allah." "Macit Bey, yemekte her şeyi anlatacağım. Ama önce hafta sonu davetinize icabet edemeyeceğimi söyleyeyim de bir iş için yerime başkasını çağırın." "Hayrola Tarık? Ankara'da olmayacağım." "Ya, ailede hastalanan ölen filan yoktur inşallah." "Hayır Allah'a şükür." "Sabiha çok üzülecek gelemeyeceğini. Sabiha Hanım nereye doğru yola çıktığımı öğrenince benim hesabıma sevinecektir," dedi Tarık. Şimdi yan yana ve yavaş yavaş merdivenlerden aşağı iniyorlardı. Macit durdu. Tarık'ın yüzüne baktı. "Bir izdivaç haberi mi almak üzereyiz?" "Bir tayin haberi Macit Bey. Beni bugün Paris'e ikinci katip tayin ettiler." "Aa, oldu mu o iş?" dedi Macit. "Biliyor muydunuz?" "Evet, fikrim vardı. Çok iyi bir eleman olduğundan şüphe yok. Ama bir lisan meselen vardı. Numan Bey sana senin Fransızcanın ne durumda olduğunu sordu. Ben de hafta sonları ders aldığını, sonra da gelip Sabiha ile birlikte konuşma egzersizleri yaptığını anlattım. Bana da öyle söyledi. Dedi ki, çok iyi bir imtihan verdiniz ve ben Fransızcanızı en iyi Paris'te ilerletebileceğinizi düşündüm," dedi. "İyi demiş. Hariciye'nin parlak gençlerinden birisin dostum. Senin için çok sevindim. Ama tehlikeli bir bölgeye gidiyorsun. İşgal bölgesine." "Evet. Elbette bekar birini tercih ediyorlar şu şartlarda." Macit elini onun omzuna koydu. "Seni tebrik ediyorum," dedi. "Başarılı olacağına eminim. Bu işe Sabiha hem sevinecek hem de çok üzülecek. Senin dostluğuna çok değer veriyor, biliyorsun. Yolculuk ne zaman?" "Hemen yola çıkmam gerekiyormuş. Bayramda ailemi görmeye gidecektim Malatya'ya. Kısmet değilmiş. Kim bilir onlarla bir daha ne zaman görüşürüz. Ama ayrılmadan önce mutlaka Sabiha Hanım'a veda etmeye gelirim. Belki Fransa'daki kız kardeşini yollamak isteyeceği bir şeyler vardır." Sabiha'nın Ankaralı dostlarından utançla sakladığı sırrını Tarık'ın biliyor olması şaşırttıysa da Macit'i renk vermedi. "Öğle yemeğinde Karpiç'te benim misafirimsin. Veda yemeğin benden olsun," demekle yetindi. "Teşekkür ederim," dedi Tarık Arıca. Sabahtan beri yüzüne yapışmış olan şaşkınlık ifadesi yerini yarı endişeli, yarı gururlu bir başka ifadeye bırakmaktaydı. Sabiha'nın Tarık'ın Paris'e gideceği haberi karşısındaki duygulara karışık oldu. Bir yandan içine dökebildiği yakın bir dostundan ayrılmanın hüznünü yaşarken, öte yandan da Tarık'ın Paris'te bulunmasının Selva'ya mutlaka bir faydası olur diye düşünüyordu. Kardeşi, başı çok sıkışırsa çocuğunu alır sığınırdı konsolosluğa. Hatta Tarık Rafo'yu bile ne yapar eder korumasını alırdı gerekirse. Veda ziyaretinde Tarık'a düşüncelerini dile getirince, "Ama Tarık Marsilya'da değil ki, o Paris'e gidiyor Sabiha," dedi Macit. "Üzülmeyin, ben irtibat kurarım Marsilya ile. Zaten gider gitmez Selva Hanım'ı arayacağım telefonla." Sabiha çay getirmek için içeri gittiğinde Macit, "Tarık, bu konu çok hassas bir konu. Rica ederim başını derde sokma. Sen bir Türk diplomatısın. Selva ve Rafa'dan önce dikkate alman gereken kendi durumundur," diye ihtarda bulundu. Sabiha Tarık ile vedalaşırken gözleri dolu doluydu. "Seni özleyeceğim Tarık. Çok iyi bir dost kaybediyorum," dedi, sesi hafifçe titreyerek. "Katiyen kaybetmiyorsunuz. Görev süren bitince yine buluşacağız inşallah. Fransızca meramımı anlatabiliyorsam bunu size borçluyum Sabiha Hanım," dedi Tarık. Sabiha'nın uzattığı elini dudaklarına götürüp usulca dokundurdu. Tıpkı Macit'in ve Numan Bey'in hep yaptıkları gibi. Bu narin eli öptükten sonra alışkanlıkla alnına götürüvermemek için dikkat etmişti. Çünkü Malatya doğumlu Tarık ilk kez bir hanımın elini öpüyordu başına koymadan. Yaptığı işi yadırgadı biraz. Aslında Sabiha'nın elini başına götürmek değil, bu beyaz eli sımsıkı tutmak, bu narin bedenine sımsıkı sarılmak ve sarı saçlarının kokusunu içine çekmek geliyordu içinden. Bir gün aşık olacaksa, evlenecekse, karısı mutlaka Sebehi'yi andırmalıydı. Kendine asla itiraf edemediği gizli duygusu, şimdi şu ayrılık anında kapının önündeki karanlık ve küçük holde birden büyümüş ve parlamıştı. Sabiha'nın sarışın güzelliğini, mahzun bakışlı yeşil gözlerini, nereye giderse gitsin hep yüreğinde taşıyacağını bildi. Allah'a ısmarladık derken. Sabiha Tarık'ın evden ayrılmasından sonra odasına çekilip yatağa uzandı. Hiçbir şey düşünmeden öylece yatıyordu gözleri kapalı, kocası odaya girdiğinde. "Sabiha, sana bir teklifim var," dedi kocası. "Bir grubuna dördüncüyü mü buldun Macit?" "Hayır canım, senin bu aralar çok yalnız kaldığını düşünüyorum da." Sabiha gözlerini açıp kocasına baktı. "Önümüzdeki günlerde öyle anlaşılıyor ki seninle meşgul olmaya hiç vaktim olmayacak. Her gün yeni bir krizle karşı karşıya kalıyoruz. Diyorum ki..." "Ne diyordun?" "Annene babanı buraya davet etsek. Zaten İstanbul boşaltılıyor bugünlerde. Gelsinler bir süre bizimle kalsınlar. Hem babana bir değişiklik olur, hem de sen onlar için endişelenmekten kurtulursun." Yatağın içinde dikilip oturdu Sabiha. "Ah, harika bir fikir bu." "Evet, iyi fikir," dedi Macit, sesinde ince bir sitemle. "Artık sırdaşın da burada olmadığına göre." "Aa, o da ne demek öyle? Sen Selva'dan kimselere bahsetmezken baktım Tarık her şeye vakıf." "Macit, o beni dinledi. Başka birini anlatmayı denedin de dinletemedin mi Sabiha?" "Kime anlatabilirdim ki? Bir sene Necla'ya, en az haftada bir görüştüğün Hümeyra'ya. Ne bileyim ben, hiç mi arkadaşın yok senin? Üstelik niye illa Selva'dan bahsetme ihtiyacını hissediyorsun? Anlayamıyorum doğrusu. Seni üzen bir konunun üstüne gitmenin faydası ne?" "Sen bunu anlayamazsın," dedi Sabiha. Sesinde de hem sitem hem de kıskanılmış olmaktan dolayı belli belirsiz bir gurur vardı. İstanbul'dan Paris'e. Tarık Arıca annesine yazdığı mektubu koyduğu zarfın kenarlarını yaladı ve eliyle sımsıkı bastırarak kapattı. İyice kapandığını bir kere daha kontrol etti. Zarfın içindeki mektubun arasına birkaç adet kağıt banknot koymuştu. Bayramda görmeyi umduğu ailesini tekrar ne zaman görebileceğini bilmiyordu ve bu belirsizlik yüreğine ağırlık veriyordu. Ama asıl içini sızlatan birkaç ay önce kaybettiği babasının onun Paris'e tayinini göremeden ölmüş olmasıydı. Mezarının başında durup "Sevgili babacığım, bak emeklerin boşuna gitmedi. Huzur içinde uyu ve şunu iyi bil ki benden ne bekliyorsan hepsini gerçekleştireceğim. Benim uğruma katlandığın fedakarlıklar için sana teşekkür ediyorum," diyebilmeyi isterdi. Ama değil, memleketine kadar uzanacak, berbere gidip saçlarını kestirecek zamanı bile bulamamıştı Ankara'dan ayrılmadan önce. Tayinini öğrenir öğrenmez önce çarşıya koşup bir valiz satın almış, sonra İstanbul'a gidecek yataklı trende yerini ayırtmıştı. Üstüne başına almak istediği şeyler varsa alışverişini İstanbul'da yapmasını salık vermişti dostları. Macit ona bir iki adres yazdırmıştı Beyoğlu'nda. Sırtına doğru dürüst bir palto alması gerekecekti. Bir palto, bir takım elbise, bir çift ayakkabı derken evine yollamayı planladığı paradan hiçbir şey kalmamıştı elinde. Canı sıkılmıştı. Allah'tan Ankara'da iki arkadaşıyla birlikte kiraladığı eve girerlerken verdikleri depozitonun bir kısmını ona geri vermişlerdi arkadaşları. İşte zarfın içinde annesine yolladığı bu paraydı. Paris'e vardığında alacağı maaştan artırmayı hayal ediyordu. Aydan aya annesine yardımcı olabilmek için. Valizini özenle yerleştirdiği gri takımının ve üç beyaz gömleğinin arasına Sabiha'nın kardeşine alelacele yazdığı mektubu ve eline tutuşturduğu küçük paketi koydu. Zarfı açmayı kendine yediremedi ama içinde para olmamasını temenni ediyordu. Almanların herkesin eşyalarını didik didik aradıklarını anlatıp duruyordu seyahat etmek durumunda kalanlar. Bir gün sonra akşam saat 8'de kalkan yataklıya binecek ve hayatında ilk defa yurt dışına çıkmak üzere İstanbul'a gidecekti. Sivas'ta bir lise öğrencisiyken hayalini bile kurmaya cesaret edemediği bir istikbale doğru yol alacaktı. Ürperdi. Az önce üstülediği lacivert takımını askıya geçirip dolabına astı. Pasaportunu, cüzdanını, biletini ve baba yadigar cep saatini konsolun üzerine yan yana dizdi. Konsolun üzerindeki aynanın kenarına sıkıştırılmış fotoğrafı eline alıp baktı bir süre. Bir hafta sonu at yarışlarına çekilmiş bir grup resmiydi. Çivi başı kadar küçüktü insanların kafaları ama 5-6 kişilik kalabalığın arasında açık renk saçlarıyla Sabiha hemen ayırt edilebiliyordu diğerlerinden. Resmi cüzdanının içine soktu. Tavandan sarkan çıplak ampulün düğmesini çevirip ışığı kapattı. Başucu lambasını yaktı ve Fransızca kitabını eline alıp yatağına girdi. Möyü je m'appelle Tarık Arıca, dedi kendi kendine. Je viens d'Ankara. Je suis le consul général de Türkiye. Aman Allah'ım, doğru mu bu? Hayır, doğru değildi. O sadece ikinci katipti. Konsolos muavini bile değildi. Konsolos hiç değildi. Konsolos bey olması için bir fırın ekmek daha yemesi gerekiyordu. Konsolos muavini bey, konsolos bey. Gözlerini sımsıkı yumdu. Sefir bey, diye mırıldandı kendi kendine. Sefir bey, sefir bey, sefir Tarık bey. Gözlerinin önünde silindir şapkalı, fıraklı, beyaz fularlı ve gümüş saplı bastonuyla bambaşka bir Tarık'ın belirmesi için boşuna bekledi. Onun yerine sarışın bir yüzün hayali belirdi önünde. Masaya yayılmış defterlere ve kitaplara eğildiği için yüzüne düşen saçlarını uzun parmaklı eliyle sık sık geri iten, hülyalı bakışları yemyeşil. Acaba kızının adı annesinin gözlerinden dolayı mı Hülya'ydı? İnce, narin bir kadın. Onunla Fransızca konuşuyor, bir şey soruyor, sonra gözlerinin içine bakarak cevap bekliyor. Tarık'ın elleri ter içinde. Şimdi o komik aksanıyla konuştuğunda ne düşünecek acaba bu kadın? Bu peri, bu dünya güzeli şey. Gırtlağını temizleyerek konuşuyor. Oy, je voudrais beaucoup. Heyecanlanmayın Tarık, diyor peri. Sakin olun. Düşünün. Önce içinizden söyleyin. Aksanım çok kötü. Utanıyorum. Aa, o da ne demek öyle? İnsan hiç utanır mı aksanı yüzünden? Her yabancı dil konuşanın aksanı olur elbette. Ana dilimiz değil ki bu. Macit'in bile aksanı var. Benim de vardır. Hayır, sizin yok. Bizim Fransız matmazelimiz vardı çocukken. Belki ondandır. Ama hiç kimse yabancı bir dili aksansız konuşamaz. Utanmayın Tarık. Şimdi tekrar edin bana. Hata yaparsanız ben düzelteceğim. Tarık ıstırap çekiyor. Tarık saadet içinde yüzüyor. Elleri ter içinde, yüreği uçmaya hazır bir kuş gibi çırpanmakta. Heyecanlı çünkü yanlış yapmaktan korkuyor. Aşık olmaktan korkuyor. Tarık kalktı yatağından. Çıplak ayaklı odanın içinde dolandı. Hayır, bu aşk değildi diye düşündü. Sadece bir hayranlıktı. Erişilmesi mümkün olmayan şeylere karşı hissedilen, ah keşke benim olsa duygusuydu. Sabiha bir model kadında doğuda yetişmiş bir Anadolu çocuğu için. Sarışın, güzel, tahsilli, görgülü, yabancı dil bilen, erkeklerin arasına korkusuzca karışıveren bir genç kadın. Tarık'ın o güne kadar hiç tanımadığı türde bir kadın. Üstelik amirinin, dostunun karısı. Onun için en iyi raporu yazan, belki de Paris'e atanmasında en büyük çabayı harcayan kişinin. Bir gün evlenecek olursa Sebiha'ya benzemeliydi karısı. İşte o kadar. Aşk değil bir hayranlıktı bu. Bir beğeniydi. Tekrar girdi yatağının içine. Sabiha'nın yüzünü gözlerinin önünden itmeye gayret ederek uyumaya çabaladı. Bu kez de heyecanın uyuyamadı. İstanbul'un yabancısı değildi. Mülkiye'yi bitirmişti o kubbeli, çınarlı kentte. Ama Tarık hep üniversite muhitinde bir öğrenci hayatı yaşamıştı İstanbul'da. Beyoğlu'na çıkmanın bile heyecan verici bir macera olduğu günlerdi onlar. Şimdi o büyülü şehre diplomat kimliğiyle geri dönüyordu. Uzun bir gün bekliyordu Tarık'ı. Ralman pasajında alışveriş edecek, Macit'in onu tavsiye ettiği Rus lokantası, Rojans'ta sarı vodka ve borş çorbası içip Piliç Kieski yerken Balalayka orkestrasını dinleyecek, sonra muhtemelen bir sinemaya gidecekti. Macit yemekten sonra ona tepe başındaki Garden Bar'a uğramasını ya da Park Otel'in barında bir nightcap almasını tavsiye etmişti. Ama barların adamı değildi Tarık. Hele tek başına ise bu tür yerler onu hiç çekmezdi. Yine de gayret gösterip Avrupa'ya açılmadan önce medeniyete atacağı adamın ilk merhalesi olan İstanbul'da trenini beklerken bir iki gece bir geçiş dönemi yaşamalıydı. Türkiye'nin başka şehirlerine nasip olmayan şık mağazalar, yabancı varyeteler, sürreal sinema, değişik lokantalar, renkli barlar. Ve bunlara rağmen çevresinde hep ana dili, züppe ve kibirli de olsalar kendi vatandaşları. Ya sonra? Trenle Sirkeci Garı'ndan ayrılır ayrılmaz Tarık onun dilini konuşmayan insanların arasına karışıp gittiğinde neler gelecekti başına. Gitmekte olduğu topraklarda savaş vardı. Avrupa alev alevdi. Ya savaş o yokken onun memleketine de sıçrarsa? Ya bir daha yurduna hiç dönemezse? Cebinde onu ancak 20 gün geçindirebilecek kadar bir para ve yarım yamalak Fransızcasıyla kala kalırsa yaban ellerde. Az önce gururla Fransızca söylediği sözler ürkütüyordu onu şimdi. Je suis, je désime, sekreteriye al, ambassade de Türkiye'nin yerini aynı nakaratla söylenen bir başka cümle alıyordu beyninin içinde. Allah'ım bana yardım et, Allah'ım bana yardım et. Tarık nihayet uykuya dalabildiğinde saat 5'e geliyordu. İstanbul'a bahar hüznünle el ele gelmişti o yıl. Endişenin insanların yüzüne derin çizgiler halinde yerleştiği kaçmamıştı gözünden Tarık'ın. Kadın erkek, yaşlı genç, yoksul zengin, ayırmaksızın herkesin sırtına türlü gaile yüklemişti savaş korkusu. Hükümet tarafından radyoda ve gazetelerde yayınlanan bildirilere göre şehrin tüm binalarına siper ya da sığınak yapmak mecburiyeti getirilmişti. Betonarme binalar eğer 3 kattan fazla ise alt katların sığınağa çevrileceklerdi. Sığınakların pencereleri kum torbalarıyla örtülecekti. Bu nedenle şehir adeta bir şantiyeyi andırıyordu. Yine de Beyoğlu, Tarık'ın hatırladığı gibi ışıklı, neşeli, cıvıltılı caddeydi hala. Tarık Haydarpaşa garından çıktığında denizden esen tuz kokulu havayı derin derin içine çekmiş ve vapurda üşümesine rağmen dış güvertede oturmuştu. Suların bembeyaz köpüklerini seyretmek için. Karaköy'de vapurdan inince bir taksi çevirmiş, takside ön koltuğa geçip şoföre üstünde otel adresi yazılı olan kağıdı vermişti. Taksi yüksek kaldırıma dikilip peraya çıktıktan sonra az gidip Londra Oteli'nin önünde durdu. Yolda gelirken gördüğü diğer binalardaki gibi otel kapısının önünde de çuvallarla çimento yağılıydı. Bu haller de insanın sinirini bozuyor beyim, dedi şoför. Savaşta değiliz ama şu hale bakın. Yollardan geçemez olduk. İhtiyat her zaman iyidir, dedi Tarık. Ani bir hava saldırısı olursa maazallah nereye saklanacak insanlar? Ancak eceli gelen ölür beyim, dedi şoför. Tarık, Türk insanının ruhuna sinmiş bu kaderci görüş karşısında ürperdiğini hissetti. Teslimiyet duygusunu sadece Doğu insanını esir aldığını zannederken, işte bir İstanbullu şoför de aynı şekilde düşünüyordu. Taksiden indi. Parasını ödemeden önce karşısında uzanan manzaraya baktı hayranlıkla. İnce uzun minareler, yuvarlak kubbelerin çevresinde, yanı başlarında yükselen yaşlı çınarlarla yarış edercesine semaya uzanıyorlardı. Haliç sırtlarında erguvanlar açmaya başlamıştı. Morun, mavinin ve yeşilin birbirine karıştığı fona çini mürekkebiyle çizilivermiş sulu boya bir tablo gibiydi İstanbul. 3 gün sonra bu hayal şehri geride bırakarak cehenneme doğru yola çıkacaktı. Şoförün bagajdan çıkardığı valizini aldı ve onun sesini taklit ederek ''Ancak eceli gelen ölür beyim.'' dedi kendi kendine. Valizi elinde yürüyüp otele girecekti ama kapının önünde saray muhafızı gibi giyinmiş, iri yarı otel kapıcısıyla göz göze gelince duraladı. Valizini yere bıraktı, bekledi. Kapıcı bütün azametiyle seslendi içerideki genç komiye. Oğlan seyirtti hemen. Tarık otel girişinin önünde kominin valizini el arabasına yüklemesini bekliyordu, korkunç bir patlama sesiyle yere kapaklandığında. Bir anda etraf kıyamet gününe döndü. Çevrede kırılan vitrin ve pencere camlalarının şangırtısına, çığlık çığlığa bağırışan insanların sesleri karıştı. Yüzü koyun yattığı yerden başını kaldırıp ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Komi de hemen yanı başında yerde yatıyordu. Tıpkı kendisi gibi yüzü koyun. ''İyi misin oğlum?'' dedi. Çocuk başını çevirip ona baktı. Gözlerinde hiçbir ifade yoktu. Burnundan akan sümük, şeffaf bir bıyık gibi dudağının üzerine yapışmıştı. Öldük değil mi bey? Öldük biz. Bura nere? Diye sordu. Ölmedik oğlum. Otelin önünde yerde yatıyoruz. Öldük bey. Sadece bir bomba patladı. Yakında bir yerde. Tarık ayağa kalkmaya yeltendi. Dizlerini fena acıtmıştı. Zorlukla doğruldu. Etraf toz duman içindeydi. Kendi gibi yerlere düşmüş veya kapı diplerine, saçak altlarına sığınmış olan insanlar da yavaş yavaş doğrulmaya, saklandıkları yerlerden çıkmaya başlamışlardı. Sessiz bir film çevriliyor gibiydi. Etraf toz duman içindeydi ama çıt çıkmıyordu. Sadece bir köpeğin acı acı ulamasının duyulduğu bu sessizlik anı kısa sürdü. Birden çocuk ağlamalarının, kadınların adamların bağırışmalarının, polis ve bekçi düdüklerinin araba kornalarının mahşeri gürültüsü doldurdu çevreyi. Tarık üstü başı toz içinde ayaktaydı şimdi. Saçlarının arasına cam kırıkları dolmuştu. Komi hala yerde yatıyordu yüzü koyun. Kalk bakalım arslanım dedi Tarık oğlanı çekeleyerek. Genç çocuk doğrulup oturdu yere. Gözleri hala anlamsız bakıyordu. Tarık oğlanı kendine getirmeyi başaramayınca yere diz çöktü ve şiddetli bir şamar indirdi yanağına. Ağlamaya başladı Komi. Lobideki müşteriler itişe kakışa otelden çıkmaya başlamışlardı. Tarık o kargaşa içinde valizini kaybetmemek için etrafına bakındı. El arabası ta 3 bina ötede yan devrilmiş duruyordu. O tarafa doğru koştu Tarık. Kulakları sağır eden siren sesleri duyuldu. İnsanlar da evlerinden, otellerinden, dükkanlarından fırlayarak neler olduğunu anlamaya çalıştılar. Tarık el arabası ve valizi ile geri geldiğinde Komi'de ayaklanmış, şaşkın şaşkın bakınıyordu. Kendine geldin mi nihayet? Bak arabanı getirdim sana. Haydi bakalım malına sahip çık dedi Tarık. Bomba mı patladı bey? Evet oğlum. Nerede? Bilmiyorum. Çok yakınlarda olmalı. Öğreniriz birazdan. Ölen var mıdır? Bilemem. Tarık önde oğlan arkada kırık camlara basmamaya dikkat ederek otele girdiler. Otelin lobisi ana baba günüydü. Kırılan camlar yüzünden hafif yaralanmış bir iki müşteri bembeyaz mendilleriyle kanlarını temizlemeye uğraşıyordu. Resepsiyon memuru yerinde yoktu. Tarık şaşkın şaşkın bakındı. Ne yapacaktı şimdi? Lobide bakınıp dururken pantolonunun dizlerinin yırtılmış olduğunu fark etti. Allah kahretsin, dedi dişlerinin arasından. Yeni aldığı takım mahvolmuştu. O hırsla merdivenlere yürüdü, yukarı çıktı. Koridorda yan yana dizilmiş odaların kapılarını açmayı denedi teker teker. İlk üç tanesi kilitliydi. Dördüncü açıldı. Yataklar henüz yapılmamıştı ve odada kalanlara ait olduğu belli eşyalar vardı. Çıktı. Karşı tarafta bir başka odaya girmeyi denedi. Kapı kilitli değildi. Girdi. Yataklar hiç bozulmamıştı ve dolap bomboştu. Banyoya yürüdü. Banyoda da hiç eşya yoktu. Belli ki kimse kalmıyordu bu odada. Kapıyı kapattı. Valizini yatağın üzerine koyup açtı. Bakanlıkta çalışmaya başladığından beri hemen hemen her gün giydiği eprimiş gri takımlarını çıkardı. Banyoya girdi. Saçlarının arasından cam kırıklarını temizlemeye çalıştı. Az sonra üzerini değiştirmiş olarak aşağıya indi. Resepsiyon memuru yerine dönmüştü. Etraftakilerle hararetli hararetli konuşup duruyordu. Yaklaştı. Siz yerinizde yoktunuz. Ben de mecburen kendime bir oda seçmek zorunda kaldım. Buyurun anahtarı, dedi Tarık. Kapının üzerinden aldığı anahtarı uzatarak, bendeniz Tarık Arıca, Ankara'dan, hariciye vekaletinden ayrılmış diyelim. Memur şaşkın şaşkın baktı Tarık'a. Hiçbir şey söylemeden aldı anahtarı. Belli ki hala şoktaydı adam. Ne olmuş öğrenebildiniz mi? Diye sordu Tarık. Pera Palas'ta bomba patlamış. 6 kişi ölmüş, çok da yaralı var, dedi resepsiyon memuru. Ölenler? İngiltere'nin Sofi sefiri yeni gelmişmiş İstanbul'a. İnönü ile görüşmek için gelmişmiş. Acaba onu mu öldürmek istediler? Mr. Randall'ı mı? Aa, tanıyor musunuz? Bir hayranlık ifadesi gelip geçti memurun yüzünden. Yok hayır, sadece ismen biliyorum. Ölmüş mü? Adam parmağıyla önündeki tahtaya vurup kulak memesini çekiştirdi. Resepsiyonda çalışanların hepsi ölmüş. Ama bomba patlamadan birkaç dakika önce sefir bara gitmiş, kurtulmuş. Tarık otelden çıktı. Az ilerideki önlü polis arabaları ve can kurtaran kaynayan Pera Palas'a doğru yürüdü. Polisler kalabalığı göğüsleyerek insanları otelden uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Yerlerinden oynamış parke taşlarına ve tel gibi bükülüvermiş tramvay raylarına sürekli ayakları takılan hemşirelerle doktorlar sedyelerin üstünde yaralıları taşıyorlardı can kurtaranlara. Tarık kalabalığın arasından süzüldü. Gazeteci olduğunu tahmin ettiği fotoğraf makineli genç adamlardan birine yaklaştı. Nasıl olmuş diye sordum. Holde duran valizlerden birine bombayı yerleştirmişler dedi genç adam. Kim bilir kimin için yerleştirilmişti bomba. Muhtemelen İngilizlerin Sofya sefiri ve onunla Pera Peras'ta bulaşacak olan meslektaşı. Türkiye sefiri Hagas'ın içindi diye düşündü Tarık. Oysa resepsiyonda çalışan gariban memurlarla dünya politikası ile hiç ilgisi olmayan birkaç karabahtlı seyyah ölmüştü onların yerine. Bir sürü masum insan kolunu, bacağını, gözünü kaybetmişti. Tarık ürpererek onu otele getiren şoförün sözlerini hatırladı. Ancak eceli gelen ölür beyim.